أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 803. حديث من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Vücudunu afiyette, gönlü iman huzuruyla dolu, günlük yiyeceğine de sahip olan kişiye sanki bütün dünya hazineleri verilmiş gibidir. Değerler sistemi insanı insan eden bir ölçüdür. Sistemin başına, ortasına ve sonuna insan neyi koyuyorsa işte o insan odur. Her şey anam için, her şey anama göre, her şey anamdan dolayı, her şey anama doğru diyen bir insan, anasını putlaştıran, dinleştiren, imanlaştıran ya da var eden ya da harcayan ya da yok eden birisidir. Yani hayatın merkezinde, değerler sisteminde anaya görelik vardır. Siz onu baba ya da araba veya oğlan kız, diploma, makam ve mevki ya da koltuk, kanepe, masa, sıra, sandalye olarak algılayabilirsiniz. Kimilerine göre hayatın merkezinde yemek vardır, damak zevki vardır, mide fesadı vardır, her şey ona göre değer kazanır ya da değer kaybeder. Kapitalist sisteme göre asıl olan kapitaldir. Böyle bir sistemde söz sahibi kapital sahibi olduğundan kimde ne kadar daha çoksa onun sözü geçerlidir. Pragmatist bir mantık, yani faydacılık sistemine göre insanların fayda dediği şeyi kim ne kadar daha fazla elde ediyorsa o daha bir haz sahibi, daha bir mutlu, daha bir sevinçlidir. Ama faydanın ne olduğunu böyle insanlarla tartışmayın. O kendince belirler, kendine göre bir ayar çekmiştir. Hem de ince bir ayar. Bir başka insan düşünün. Değerler sisteminin özüne, ortasına, bizatihi ta kendisi olarak materyalizmi koymuştur. Maddecilik ya da bir başkası realizm demiştir de başka bir şey dememiştir. Hayır, gerçekçilik asıldır demiştir. Bir şey gerçek mi, değil mi? Onun hesabını yapalım. Gerçeğin tanımını kendisi mi yapar, birinden mi alır ya da bir başkasına sipariş mi verir, onu tartışmayacaksınız. Ama adamın derdi gerçekçiliktir. Nenin gerçek, nenin gerçek olmadığının tarifinde onunla anlaşamayabilirsiniz. Ama adamın derdi odur. Bir başkası, rasyonalizm meraklısıdır. Akılcıdır yani adam. Her şeyi akla göre ama kendi aklına göre belirlemeli, ayarlamalıdır. Onun aklı evet diyorsa o şey akla uygundur. Değilse akıl ona onay vermemiştir ona göre. Tabii benim aklıma müracaat edecek değil ya, yeryüzünde varsa da yoksa da bir akıl vardır, o da onun aklıdır. Devam edebilirsiniz siz bu tür ölçüleri, bu tür değerler sistemini. Ama İslam bunlardan ayrı mı, bunlardan farklı mı, bunlarla beraber mi, bunlarla karşı karşıya mı, yan yana mı, böyle bir değerlendirmeye İslam'ın ne izni vardır ne gönlü. İslam kendisine göredir. Kendisinin dediği güzeldir. Hak odur, hakikat odur, olması gereken odur. İslam bu konuda kendisini yetkili bilir. Çünkü İslam Allah'ın Rab olarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Resul ve Nebi olarak, Kur'an-ı Kerim'in kitap olarak insanlığa sunulduğu gerçektir. Buna göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz o İslam'ın sözcüsü olarak demiştir ki bize, ey insanlar, Ey benim kendilerine peygamber olarak gönderdiğim insanlardan her biriniz düşünün, eğer vücudunuz afiyetteyse, şu eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız Allah'ın sizden istediği kulluğu yapmanıza elverişli durumdaysa, değilse afiyet denilince siz her yaşa rağmen 18'inde dimdik, hani çakı gibi ya da demir gibi ya da beton gibi olmayı istemeyin ama her yaşa göre bir afiyet vardır. Ya da belki bunun en güzel tanımı Allah'ın sizden bedenen istediği kulluğu yapmaya elverişli bir bedeniniz vardır ise siz afiyettesiniz. Gözünüzde Allah'ın gör dediğini görebiliyor, elinizde tut dediğini tutabiliyor, kulağınızda duy dediğini duyabiliyor, ağzınızda de dediğini diyebiliyorsanız, diziniz onun kırıl dediği yerde kırılıyor, bükül dediği yerde bükülüyorsa, belinizi onun huzurunda, onun dediği yerde, onun istediği gibi iki büklüm yapabiliyorsanız, ya da alnınızı onun istediği yerde yere koyuyor, ya da onun istediği gibi dimdik ayakta tutabiliyorsanız, işte bu vücudunuzun afiyette olması demektir. Yani ama ben mideden çok rahatsızım, yani oruç konusunda afiyetsizsin. Ama sen namaz konusunda, marufu emir konusunda, münkerden nehi konusunda afiyette olduğunu unutma. Bir de gönlü iman huzuruyla dolu ise kişinin, şöyle kendisini yokladığı her bir durumda, hayatın her bir konumunda içinde imanını, o amelde, o eylemde, o söylemde imanını zevkiyle tadabiliyorsa, onun varlığını hissedebiliyorsa, annesine, babasına, ailesine, yakınlarına, komşularına, insanlara, yani bütün insanlığa, evine, barkına, elbisesine, ekmeğine, suyuna ya da bütün madde planında dünyaya karşı görevlerini belirleyen bir imanının olduğunun bilincinde bunu içinde dopdolu hissediyorsa, bir de bu kişi günlük yiyeceğine sahip ise, yani bir günlük yiyeceği varsa, bir günlük yiyecek mi? Hani adam yola çıkacaksa, çıkmadan önce çoktan pili bitmiş, acıkmıştır. Arabaya binerken mahvolmuştur, dermanı kalmamıştır. Ne gaz, ne debriyaj, ayağını şöyle kımıldatacak hali bile yoktur. Ya da konuşacak hali kalmamıştır değil mi? O çoktan acıkmış, yiyeceği bile yoktur. Ya da sofraya 3 çeşit yemek, 5 tabak yemek koyunca, aa bu kadar mı diyecek kadar açtır ya da aç gözlü veya aç midelidir belki de. Doymak bilmez insanların dünyasında yaşadığımızı biliyoruz. Ama sözü söyleyen peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla onun ölçüleriyle konuştuğumuzu, onun ölçülerini anlamaya çalıştığımızı unutmadan tekrar ediyoruz. Bir de bir günlük yiyeceğe sahipse kişi, artık bütün dünya hazineleri sanki ona verilmiş gibidir. Daha ne ister o adam? Afiyeti var, imanı var, bir günlük de yiyeceği var. Bazen yeni tanıdığım ya da eskiden beri tanıştığım bir kişiye ne ikram edeyim demişse soru vermişimdir. Ya da söz açılsın, konu olsun, konuşma olsun diye teklif etmişimdir. Hadi Allah için bir hadis rica edelim, dinlesek olmaz mı diye. Müslümanlar, elhamdülillah ki beni adam yerine koyup ricamı kırmıyorlar ve bir hadis söylüyorlar. Diyorlar ki mesela, komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Estağfirullah diyorum. Yani rol yaptığımı zannetmiyorum ama bir gerçekle karşı karşıya kalmanın heyecanıyla betim benzim atıyor. Evet, biz bu hadisi aleyhissalatü vesselam'dan duyuyoruz. Bir hakikatin ifadesi olarak algılıyoruz. İmanın gereği olarak kabulleniyoruz. Yaşamak zorundayız, biliyoruz, görevleniyoruz. Ama hayatı da biliyoruz. Komşularımızı biraz tanıyoruz. Komşularımız açken eğer bizim gözümüze uyku girmeyecekse, eyvah bir ömür uykuyu kaybettik, biz çoktan helak olduk, bittik gittik gibi gelmiyor mu size? Neden mi? Bakın komşularınıza, oturduğunuz yerden bakın, Düşünün şöyle üzerinde onlar adına. Doymak biliyorlar mı garibanlar? Yani sözlüklerinde, lügatlarında öyle bir kelime var mı? Ne sofraya konanlardan doyuyorlar, ne söze doyuyorlar, ne makam mevkiye doyuyorlar, ne kasaya keseye doyuyorlar, ne ata arabaya doyuyorlar. Evlerindeki dolaplar bile aç karınlı. Doymuyor, doymak bilmiyor. Hani toz dolabı, toprak dolabı, kar dolabı, yağmur dolabı ya da tuz dolabı, buz dolabı gibi ne kadar dolap varsa evde, tüm elbise dolapları dahil, hiçbiri doymak bilmiyor. Komşumuz aç gerçekten. Kafası aç, gönlü aç, kasası aç, kesesi aç insanlar. Doymayı da bilmezler ki. Bir çeşit yemek koyun, zaten doymayacak. Ama iki çeşit hiç yetmeyecek. Beş çeşit olmaz. Belki yedi çeşit koysanız doymaya çalışırlar deseniz bunu da hakaret kabul edecekler. Çünkü onlar da biliyor, senin bildiğin kadarıyla İslam'dan biraz haberdar olmuşlar. Hani bir müşrik gelmiş, kafirin teki. Aleyhissalatü vesselam ile ashabın arasında sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şeyler ikram edilmesini istemiş. Hani karnını doyurmak için bir keçi getirilip sağılmış, sütü ikram edilmiş. Adam hemen yutuvermiş. İkinci, üçüncü de öyle. Daha devam etmişler. Yedinci keçinin de sütünü içince adam şöyle biraz doyduğunu hissetmiş galiba. Az biraz. O gün akşam misafir olmuş sahabeden birine. Sabah yine aynı tören yaşanacak zannıyla sahabe keçiler hazırlamış. Hani biri olmazsa biriyle, beşincisi olmazsa altıncısıyla doyuracaklar ya. Adama birinciyi sağıp sütünü vermişler. İkinciye teşebbüs ederken hayır hayır demiş, tamam doydum. Şaşırmışlar hepsi. Gerçekten daha dün adam yedinciyi de içmişti. Hatta nazına binaen, hatırına binaen daha içebilecekti belki de. Ama doydum demişti ya. Demiş ki doydum birincide. Bu şaşkınlığa derde deva aleyhissalatü vesselam çare sunuyor, yorum getiriyor. Diyor ki evet doydu. Meğer o gece hidayeti bulmuş bu adam. Müslüman olmuş, imana ermiş, iman ehli olmuş. Ve demiş ki sallallahu aleyhi ve sellem, kafir yedi karnını doyurmaya yer. Ama Müslüman bir karınla doyar. Peki komşularımıza kafir demiyoruz. Yani onların komşusu da biz. Kafir değiliz. Biz hep beraber komşularımızla aynı kafada, aynı gönülde yaşıyoruz. Ama nedense doymak bilmiyoruz değil mi? Öyle olmasın. Bir günlük yiyecek. Doymak için yiyince, doyabilince, doymanın anlamını kavrayınca dünya daha kolay oluyor zaten. Öyle bir arkadaşım vardı. Doymak bilmezmiş. Zaten doymak için yemezmiş. Sonra doyabilmek, doygunluk duyabilmek için yiyince o kadar rahat olmuş ki, hatta kimilerinden söz edilir. Adam diyormuş ki, doymak mı? Ne demek o? İnsan yer yer, sonra yorulur, dinlenir, sonra bir daha yer. Öyle ya, doymak için yemiyor ki insanlar, çeşit olsun diye, o da olsun diye, biraz daha olsun diye. Hani kendisiyle yarışa girdiğinden dolayı depolamak için, toplamak için yiyorlar galiba. Tekrar okuyorum. Men asbaha muafen fi bedenihi, aminen fi sirbihi. عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Vücudu afiyette, gönlü iman huzuruyla dolu, günlük yiyeceğine de sahip olan kişiye bütün dünya hazineleri verilmiş gibidir. 804. Men u'tiye hazzahu min er-rifqi fakat u'tiye hazzahu min hayri dünya vel ahire. وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Yumuşak huyluluktan nasibini alan kimse, dünya ve ahiret hayrından da nasibini almıştır. Rıfktan, yani yumuşak huyluluktan nasibini almamış kimse ise, dünya ve ahiret hayrından mahrum olmuştur. Allah korusun. Rıfk. Birebir Türkçe karşılığını bilemiyorum. Ama kelime kafanızda canlandıklarıyla birlikte biraz da bilmediklerimizi ilave edersek, öyle bir ihtimalle düşünürsek, yumuşak huyluluk demektir. Ama biraz şefkat, biraz merhamet de gerekir. Hani karşıdakinin azap ve ikab ortamında olmamasını sağlamak manasına yumuşak huyluluk. Cezadan kurtulması için yumuşak huyluluk. Veya Allah'ın rızasını, Allah'ın lütuf ve ihsanını kazanabilmek için gereken yumuşak huyluluk. Değilse, uysal koyun olarak kim nereye çekerse oraya gitsin, kim ne derse onu dinlesin, kim ne isterse onu yapsın, buna yumuşak huyluluk denmez ki. Hani Akif merhum der ya, yumuşak huylu isem kim dedi uysal koyunum, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Bir anlamda öyle. Demek yumuşak huyluluk, insanlarla beraberlikte onların hayrını, hakkını istemek, onların cennete gitmesi için uğraşmak, cehenneme gidiyorlarsa en güzel biçimde feveran ettirmeden, gazaplandırmadan, inadına yaptırmadan ya da ateşe yarış ettirmeden onların elinden eteklerinden tutmaya çalışmaktır. İşte rıfk anlayabildiğim kadarıyla budur. Böyle olanlar, birbirleriyle böyle yaşayanlara rafik denir. Hani yolcu, arkadaş, birlikte yaşayan insanlar. Buna biraz da yaygın halk tabiriyle rafık denildiğini bilirsiniz. Ve de özellikle hac yolunda arkadaş olanlar için kullanılır. Yani orada birbirine merhametli davranan yumuşak huylu arkadaşlar demektir. İşte kim ki rıfktan, yani yumuşak huyluktan nasibini almışsa, ona dünya ve ahiret hayrından da bir nasip ayrılmış demektir. Kim de bundan nasibi yoksa, yumuşak huylu değilse, gazaplıysa, öfkeliyse, heyecanlıysa, kendini düşünüyor gibiyse ya da karşıdakini eziyorsa, kırıyorsa, bozuyorsa, bu adam dünya ve ahiret hayırlarından mahrum olmuş demektir. Öyleyse, ben bana ama önce sen bana söyle, sonra sen bana söylediğini kendine hatırlat ve kendimize, yani çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza, konu komşumuza, tanıdıklarımıza, bildiklerimize varıncaya kadar ama özellikle kendimize ve diğer Müslümanlara rıfk ile muamele edelim, yumuşak huylu olalım. Tabii yumuşak huyluluk onların cehenneme gitmelerine engel olmak ve cennete gitmeleri için kendimizi, hatta imkanımızı, zevkimizi, istirahatımızı feda etmek demektir. Değilse yumuşak huylu olmak, onların isyanlarına izin vermek, yanlışlarını onaylamak veya görmezlikten gelmek anlamına gelmeyecektir. Bunu karıştırmayalım. Çünkü bugün insanlar birbirlerine yumuşak huylu olsun diyorlarsa birileri, dikkat edin, bazen onun altında başka niyetler taşıyorlar. Yani benim isyanıma, benim günahıma, benim suçuma veya benim haramıma engel olmaya çalışma. Bırak yumuşak davran, ben bildiğim gibi yaşayayım. Sen de hatırlatmazsan zaten kimse hatırlatmıyordu demek anlamına, benim sözcülüğümün modelini ya da dozunu sert bilmek değil ama söylenilen şeyin onun plan ve projesine engel olmayı sert biliyorsa insanlar, onu yumuşatmaya çalışıyorlarsa başka kapıya müracaat etsin. Yani Müslümana karşı yumuşak huylu olmak, onun hayrını istemek demektir. Kendi hayrımıza olanı onun hayrıyla birleştirmek demektir. Değilse isyana izin ya da günaha kapı aralamak anlamına gelmeyecektir. Tekrar okuyorum. Men utiye hazzahu minel rifqi fakat utiye hazzahu min hayri dünya vel ahira. Ve men hurime hazzahu minel rifqi fakat hurime hazzahu min hayri dünya vel ahira. Yumuşak huyluluktan nasibini alan kimse dünya ve ahiret hayrından da nasibini almıştır. Rıftan, yani yumuşak huyluktan nasibini almamış kimse ise dünya ve ahiret hayrından mahrum olmuştur. 805. Men eqale nadimen bey'atehu eqalehullahu atratehu yevmel kıyame Bir kimse, yaptığı alışverişten pişman olan kimsenin satış sözleşmesini onun lehine sonuçlandırıverirse, Allah da kıyamet günü onun sürçmelerini affeder. Estağfirullah. Allahu Ekber. Gerçekten bize bir kapı aralanıyor. Yani yanlışlarınız var mı? Onlara ithaf edelim. Ben şahsen benim ve tanıdığım herkesin yanlışının olduğuna inanıyorum. Eksiğimiz var mı? Ayağımız sürçmüş mü? Ya da ayağımız kaymış mı? Tökezlemişiz mi? Bir yerlere kafamızı vurmuşuz mu? Yanlış yapmışız mı? Yani bunların affıyla ilgili Allah'a yalvar yakar, rica minnet, dua ve niyazda bulunuyor muyuz? İşte bununla ilgili Aleyhisselatü Vesselam'ın bir önerisi var bize. Sen diyor bize, yani şu hayatı boyunca nice yanlışları olan ama bunları affettirmek isteyen bize diyor ki, hani birisiyle alışveriş yapıyordun, sen satan durumundaydın, karşı taraftaki şartlarına mukabil alacağını beyan ettiği, verdiği sözden de caymak istemişse, evet alacaktım ama hesabım tutmadı. Anam babam şöyle dedi, hanım böyle dedi, birisi asarım dedi, diğeri keserim dedi, para hesabını yapamamışım, toplamayı çıkarmayı bilememişim, infaktan haberim yokmuş, hesabı kitabı görmemişim, ahiret kıyamet düşünememişim, sen Allah rızası için bu konuda bana yardımcı ol da ben bu işten vazgeçsem demişse adamın biri, bizim müşterimiz olarak bizim yaptığımız satışın iptal edilmesi için bize müracaat ediyorsa, biz onun lehine olarak sonuçlandırıverelim. Yani mesela kapora vermişse aynısını iade edelim. Daha mı? Siz Allah'ın size günahlarınızın bağışlaması adına böyle bir iadeden söz etmesini mi istiyorsunuz? O zaman biraz da ilave ederek hatta adama yardımcı olalım. Garibinize mi gitti? Örnek vereyim. Bir hocamla birlikte onun dersinin dinlenmesi akabinde buluşup bir yerlere gidecektik ama derste anlattığı konulardan dolayı mıdır ki genellikle öyle olmaz. İnsanlar dinledikleri bölümle ilgili soru sormayı pek sevmezler. Kafalarında vardır. Yıllanmış sorular, kalıplaşmış sorular. Onları buldukları hocalara bir kere daha sormaları gerekir. Ya da o anda yaşadıkları dünya ile ilgili hakimiyet kurma derdine kimi problemler ortaya çıkmıştır. Onun için sormaları gereken bir şey vardır kafalarında. Ben hocanın sağında, bir adam da onun solunda gidiyorduk. Şöyle arabaya doğru. Bir araba sözü, bir kapora sözü, bir de mark sözü duyuyordum. Belki dolardı. Anlamak istemedim. Konu benimle ilgili değildi zaten. Ama Allah kulağı delik yaratmıştı ve ses, söz bana kadar gelmişti. Derken hocam dedi ki, bana dönüp, hocam galiba bu sizin işiniz. Size göre bir konu dinler misiniz? Anladım. Yani maruf ve meşhur, fıkıh kalıplarına uygun, Müslümanların niyetleriyle çözülecek problemlerden biri değilmiş anlaşılan. Ya kapitalist dünyanın, ya emperyalist hayatın, ya bilmem hangi İslam dışı yaptırıcı etkenlerin Müslümanların gönüllerinde oluşturduğu dağınıklığın gereği bir problem vardı ortada çözülmesi gereken. Hay hay dedim. Yer değiştirdik. Ben adamla hocanın arasına girdim. Anlattı Müslüman. Bir arabası varmış satışta. Galericiymiş meğer. Adamla pazarlık etmiş. Ama adam söylemiş, bak şu kadar param var, şu kadar da hanımdan alma ihtimalim var, şu kadar da babam destek çıkacak. Bunları birleştirsem geliyorum, kesinlikle ben bu arabayı almak istiyorum ama şu anda para durumum böyle, onları tamamlarsam geliyorum, tamamlayacağım inşallah geliyorum. Sen bir gün ya da ne kadarsa satma bunu, al sana 150 mark ya da dolar da kapora demiş. Hani adam ciddi ya, gelmiş iki gün sonra. Demiş ki, hakkını helal et, kusura bakma, özür dilerim, rica ederim ama ne babamdan alabildim, ne hanım yardımcı oldu. Dolayısıyla kusura bakma ama, yani özür dilerim ama, yani ben onu beceremedim. Yani arabayı almak istiyordum ama alamayacağım demiş. Evet dedim, dinledim. Peki bana soru ne? Soruyu anlamadım. Yani dedi ben bu parayı ne yapayım şimdi? Kapır aldı ya adam. Kolayı var dedim. %10 ilavesiyle iade edeceksin adama. Adam bir parladı. Neredeyse bağıracaktı. Utandı galiba. Sesi kısık bağırdı zaten. Anlamadınız herhalde dedi. Aa, galiba anlamamışımdır dedim. Sen hele bir daha anlat bakalım. Anlamam gerektiği bölümü belki de anlamamışımdır. Adam bir kere daha anlattı. Heyecanla, büyük bir iştiha ile. Bitince dedim ki, doğru anlamamışım, yanlış anlamışım. Sen o 150 markı %20 ilavesiyle geri ver adama. Adam şaşırdı ben aynı şeyi söyleyince. Dedim ki, dinle bak. Sen o arabayı bu adama satacaktın, satamadın. Başkalarına daha iyi satacaktın. Sen ticaretine bu adam verdiği parayla engel oldu diye o adamın parasını vermek istemiyorsun, değil mi? Evet dedi, anlamışım. Peki ama sen o adamın sana para vermesi nedeniyle sen o arabayı kenarda bloka ettin, kimseye vermedin. Belki de adam böyle yapmasaydı çok ciddi ve gerçek bir sahtekara çatacaktın. O adam senden arabayı alacaktı, sana para da vermeyecekti. Verdiği paralar da belki sahte para olacaktı ya da araban yanacaktı ya da başka bir şeyler olacaktı belki de ve dolayısıyla adam seni büyük bir zarardan kurtardı. Sen onun için o adama %10 az gelir, %20 ilave ediver dedim. Ne dersiniz? Yani alışverişten dönmek zorundaymış adam. Böyle dedi mi başta? Demiş. Parası bu kadarmış. Sahtekarlık da yapmamış. Ama dedim eğer bana o adam gelip sorsaydı illa da senden bu parayı çarpmak için ben böyle böyle yaptım ama alamadım ama veremedim bulamadım. Vermişsin arkadaş. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun. Adam aldı bitti. Afiyet olsun derdim belki. Ama soran sen olunca ve sen de böyle bir durumla sorunca sen adama parasını güzelce iade et dedim. Gönlünü al. Tekrar okuyorum. Men ekale nadimen bey'atehu ekalehullahu asratehu yevmel kıyame. Bir kimse yaptığı alışverişten pişman olan kimsenin satış sözleşmesini onun lehine sonuçlandırıverirse Allah da kıyamet günü onun sürçmelerini affeder. 806. Men elgâ cilbâbel hayâi felâ gıybete lehu. Haya örtüsünden sıyrılıp utanmadan günah işleyen kimsenin arkasından konuşmak gıybet olmaz. Estağfurullah. Bir adamın o yokken gıyabında onun hoşlanmadığı söz söylemek, öylece anmak ve gündemde tutmak gıybettir. Aleyhissalatü vesselamın tarifiyle zikruke ehake bima yukrihuhu. Senin kardeşin yanında yok, karşısında değilsin, istemediği, kerih gördüğü, zorlandığı bir konuda sen onu anıyorsun, gündemde tutuyorsun. İşte bu onun gıybetidir. Ama ya Resulallah bizim bu dediğimiz onda var ve fakat diyorlar. Zaten onda olunca gıybet diyor. Onda olmasa iftira olurdu. Ama bunun istisnaları var. Bir, bu hadiste gördüğümüz gibi utanmadan, alenen, açıkça günah işleyenlerin gıybeti olmaz. İki, muhakeme söz konusu ise, hüküm verme makamındaysa birileri ya da bu konuya şahitlik yapacaksa birileri, işte onlar da onun yanlışını, hatasını istemese de gündeme alacaklar ve söyleyecekler. Yani şahitlik için. 3. Eğer bir evlilik söz konusu ise, birisi birisine talip ya da birisi evlilik için birisini soruyorsa, onunla ilgili bilgiler söylenir. Bu gıybet olmaz. 4. Eğer bir adamın kötülüğü, haylazlığı, şer oluşu eğer birilerini doğrudan ilgilendiriyorsa onu onlara tanıtmak da gıybet olmaz. Dikkat edin bu adam böyledir diye. Beşincisi, bir adam öyle meşhursa, başka türlü tanınmıyorsa, hatta efendice gıybet etmeyeyim diye güzel hareket edip onu tanıtmaya çalışsalar da insanlar anlamasa, hani şu bizim mahalledeki Topal Hasan var ya, İşte o denilince anlaşılıyorsa adamın topallığını gıyabında gıybetini yapmış olmuyoruz. Bir de altıncısı kafirlerin gıybeti olmaz. Çünkü onlar zaten bu işe layıktır. Tekrar okuyorum. Men elgâ cilbâbel hayâi felâ gaybetele. Haya örtüsünden sıyrılıp utanmadan günah işleyen kimsenin arkasından konuşmak gıybet olmaz. Velhamdülillahi rabbil âlemin.